Ayrım 6. Bir Hristiyan Masalı. Mine G. Kırıkkanat. Sayfa 89. Babesi isyan silahı olarak mantık. 1150 yılında Papa II. Innocentus'un akıl hocası ve baş danışmanı Gratianus'un 10 yıldır yazdığı kilise iştihat hukuku külliyatı tamamlanmıştı. Katip rahipler eseri el yazısıyla çoğaltmaya başladıklarında Gratianus'un Büyük Konstantin'in sahte vasiyetini ve zaten bu vasiyete dayanarak üretilen sahte papalık fetvalarını külliyata dahil ettiği görüldü. Kilise iştihat hukukunun Donatio Costantini tanımıyla varlığını böylece resmen kabul ile ilan ettiği sahte vasiyet, bu tarihten öteye papaların iktidar ve makamlarının meşruiyet makbuzu, kurdukları devletlerin resmi tapusu sayıldı. Oysa Decretum Gratiani diye anılan kilise iştihat hukukunun tam da yazılmakta olduğu yıllarda İlk kez biri çıkıp Büyük Konstantin'e atfedilen vasiyetin sahte olduğunu haykırmak cesaretini göstermişti. Arnaldo de Brescia. İtalya'daki doğum yeri Brescialı diye anılan Arnaldo, kilise hiyerarşisinde okutman düzeyinde basit bir rahipken ruhban öğrenimini tamamlamak için Fransa'ya gitti. Din bilgini, filozof ve besteci papaz Pierre Abelard'ın öğrencisi oldu. Fransa'da özgün bir mantık ekolü kuran Abelard'ın reformcu düşüncelerinden etkilenen Arnaldo de Brescia, İtalya'ya dönüşünde kilisenin dünyevi iktidar ve mülkünden vazgeçerek, İncil'in temel öğretisi hümanist değerlere odaklanması gerektiği fikrini yaymaya başladı. Yetmiyormuş gibi üstüne bir de Konstantin'in sözüm ona papalara bağışladığı makam, yetki ve mülkün meşruiyet belgesi malum vasiyetin sahte olduğunu öne sürüyordu. De Brescia, Konstantin'e atfedilen vasiyetin sahteliğini yazılı belgede yapılan bariz takvim hatasına dayandırıyordu. Ölüm döşeğinde vaftiz olduğu kesinlikle bilinen Büyük Konstantin, kendisinden daha önce ölen Papa Silvestro tarafından vaftiz edilmiş olamazdı. Burada durup bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Arnaldo da Brescia, ileride çok daha kapsamlı biçimde sahteliği kanıtlanacak vasiyetin içeriğine ilişkin, basit bir mantık çıkartması yapıyordu. Çünkü Fransa'da filozof papaz Abelard'ın mantık ekolünde yetişmişti. Hangi dinden olursa olsun, toplumu kutsal hükümlerle yönetmeye kalkan tüm dinci iktidarlar, işte bu yüzden felsefe ve mantık biliminin yayılmasını engellemeye çalışırlar. Çünkü istisnasız tüm din dogmaları, ya doğa yasaları ya da kendi işlerinde çelişir. Dolayısıyla bu çelişkileri ortaya koyacak olan felsefe ekolleri ve mantık yöntemleri her dinden softaların nefret odağıdır. Rahip Arnaldo da Brescia ve hocası papaz Pierre Abelard, 1140 yılında resmi kilise tarafından mülhit, dinden sapmış ilan edildi. Rastlantıya bakın ki, her ikisinin de idam fermanı demek olan kararın mimarı, Papa II. Innocentius, saltanatının sonuna doğru, Hristiyanlık tarihindeki ilk Haçlı seferinin Hristiyan Bogomil ve Katarlara karşı düzenlenip soykırımla bitmesinde başrol oynayan Frank papazı Bernardo Clairvaux'dan başkası değildi. Arnaldo da Brescia ölüm fermanını haber alınca İsviçre'ye kaçtı. Papa ile maşası Engizitör, Engizisyon yasasını uygulayan ruhbana verilen ünvan. Papaz Bernard de Clairvaux'un mülhitlerin yakalanıp Roma'ya teslim edilmesi için önce İmparator 7. Louis, ardından 3. Konrad'a yaptıkları çağrılar yanıtsız kaldı. Kutsal Roma Germen İmparatorluk makamı, Roma'daki papalık iktidarının çizmeyi açtığını düşünmeye başlamıştı. Arda arda iki imparatorun sessiz desteğiyle güçlenen Arnaldo da Brescia, 1143 yılında İtalya'ya dönüp Roma'da patlayan bir halk ayaklanmasının başına geçti. İsyancılar papalık koltuğuna yeni oturan 2. Celestinus, Göksel ve kardinalleri alaşağı edip Roma'dan kovdular. Kovulanın yerine 1444'te papa seçilen 2. Lucius'a Potestas diye anılan cihan iktidarından vazgeçmesi için ultimatum verdiler. Papa'nın yardım istediği İmparator Konrad tınmadı bile. Reformcu rahip Brescia yönderliğindeki isyancılar Papa II. Lucius'u da tahttan indirdiler. Brescia'nın amacı Roma'da çok tanrılı antik dönemi örnek alan bir devlet kurmaktı. Papaların Hristiyan kutsallığını merkezi haline getirdiği Kapitol Meydanı'nda antik senato binasının onarılmasını ve Emperyal Roma'nın sembolü süvari kışlaları kurulmasını emretti. Debrik Papa Lucius 1445 yılı Şubat ayında makamını zorla geri almak için kendisine bağlı bir ordunun başında Kapitol Meydanı'na bir saldırı başlattı. Ama isyancılar çetin ceviz çıktılar. Lucius öldürüldü, askerleri de kılıçtan geçirildi. Sürgündeyken Papa seçilen 3. Eugenius 1145'ten 1153'e kadar kısa sürelerle Roma'ya dönebildiyse de ne makamını ne de başkenti geri alabildi. Ne var ki papaların iktidar hırsı ve süreklilik iradesi de yabana atılmayacak türdendi. Biri kapıdan kovulsa öteki bacadan giriyor, kalabalık kilise nüfusu kır kır bitmiyor. Ruhban sınıfı öylesine örgütlüydü ki düşen papanın yerine sürgünde bile hemen bir yenisi seçiliyordu. Konstantin'in vasiyetinin sahte olduğunu haykıran ruhban, Arnaldo da Brescia, Roma'ya egemen olmayı başardığı 10 yıl boyunca arda arda 3 papanın hakkından geldi. Bir sonrakine yenildi. Papa 4. Hadrianus, Germen kökenli, yani Kutsal Roma Germen İmparatoru Friedrich'le anlaştı. Arnaldo da Brescia Roma'dan kaçmak zorunda kaldı. Kızıl sakallı Friedrich diye anılan imparatorun askerlerince yakalanan isyancı rahip 1155 yılının Haziran ayında Roma'daki papalık güçlerine teslim edildi. Arnaldo da Brescia bir rivayete göre önce çarmıha gerildi, altına ateş yakıldı, yavaş yavaş kavrularak öldürüldü. Bir başka rivayete göre önce asıldı, sonra yakıldı. Arnaldo da Brescia nasıl öldürülmüş olursa olsun, ardında hiçbir iz kalmaması amaçlanıyordu infazından. Yandaşlarının herhangi bir kalıt bulamaması ve mezarı olmaması için cenazesi yakılarak külleri Tiber Nehri'ne atıldı. Ama canını alıp cesedini yok etmek ne adını unutturmaya yetti ne de sadece 15 yıl boyunca yaydığı fikirleri ve söylediği gerçekleri. Üstelik katlini izleyen 400 yıl boyunca resmi kilisenin aleyhinde yaydığı kara propagandaya rağmen tümden karartılamadı hatırası. Arnaldo da Brescia hiç mi hiç unutulmadı. Kiminin sapkın, kiminin özgürlük savaşçısı olarak andığı isyancı rahip 17. yüzyıldan öteye bir kahramanlık efsanesine dönüştü. Resmi kiliseye muhalefetin ve İtalyan devrimcilerinin sembolü haline geldi. 19. yüzyılın düşünür ve yazarları tarafından aydınlanmacı hümanist tanımıyla yorumlandı. Yaşamı üstüne onlarca kitap yazıldı, heykelleri yapıldı. Aydınlanmacı hümanist tanımıyla ölümünden yüzyıllar sonra Tanrı inancıyla sol görüşü birleştiren akımın öncüleri arasına girdi. Günümüzde Katolik sosyalist olarak bilinen siyasal kanadın Spartaküs'le başlayan destan tarihinde yer aldı. Hiçbir şeyin yoktan var, vardan da yok edilemeyeceği, ancak değişip dönüşeceği varsayımı eğer doğruysa, demek ki doğru yanlış, her fikrin tarihe bir iz bırakması ve en derine gömülenin, en uzun süre unutulanın bile bir gün mutlaka yeniden ortaya çıkması, aynı gerçeğin bir parçası olsa gerektir. Doğu cephesinde yalana dair geciken uyanış. Çağımızda Bizans diye bilinip söylenen Konstantinopolis merkezli Hristiyanlık alimi, 12. yüzyılda hala Doğu Roma İmparatorluğu diye anılıyor ve Batılılar tıpkı şimdi olduğu gibi Doğulları kazıklıyor, aldatıyordu. Ne var ki büyük bölünmeden sonra Ortodoks diye anılacak Doğu Roma Kilisesi, Batı Roma Kilisesi'nin sahtekarlıkla edindiği Hristiyanlık alemi önderliğine itirazda tam 12 yüzyıl gecikmişti. Bu gecikme o çağlarda Hristiyanlık demek olan dünya egemenliğinde Doğu Roma'nın gerek dinsel gerekse siyasal otoritesine mal olacaktı. Doğu Kilisesi, Batı Kilisesi'nin üstünlüğü ele geçirdiğini anladığında, 1204, sahtekarlığa karşı etkin mücadelede çok geç kalınmış ve Doğu Roma İmparatorluğu bir daha birini doğrultamayacağı ölümcül darbeyi yemiş bulunacaktı. Sözüm ona din kardeşleri Haçlıların, Konstantinopolis'i işgal, talan ve tarumar edecekleri o yakın geleceği henüz 20 yıl vardı. 1180'li yıllarda, Theodori Balsamonis adlı bir Konstantinopolis papazı, doğusu ve batısıyla Hristiyanlık aleminin en bilgin din hukukçusu sayılmayı başarmıştı. Önce Ayasofya, ardından Blachernai, Tepur Sarayı kiliselerinde başpapazlık yapan Balsamon, 1185 yılında Antakya patrikliğine atandı. Ama patriklik mülkü, Latin, Batı Roma işgalinde olduğu için Konstantinopolis'te kaldı. Sürgündeki Antakya Patriği ve kanunların bekçisi unvanıyla 1191 yılına kadar gerek Doğu Roma İmparatoru gerekse Konstantinopolis Ekümenik Patrikliği'nin hukuk danışmanlığını yaptı. Balsamonis, kendisinden 30 yıl önce Papa'ya bağlı kilise içtihat hukukunu yazan Batı Romalı Gratianus gibi ama çok daha kapsamlı ve doğru Roma çıkışlı bir kilise içtihat hukuku külliyatı oluşturduğu için Yunanlı Gratianus diye de anılıyordu. Balsamonis'e gelinceye kadar Doğulu din bilginleri Batı Roma Kilisesi'nin Hristiyan alemini öncülüğünü dayandırdığı sözde kutsal gerekçeleri sahtekarlığın siyasal boyutunu hemen hiç kavrayamadan biraz da el yordamıyla ve adeta iyi niyetli bir yanılgıya itiraz eder gibi tarihi konsillerde din kurultayları kararlaştırılan dogmaların yanlış yorumu temelinde eleştiriyorlardı. Theodori Balsamonis, Roma Kilisesi'nin öncülüğüne dair bu eleştirilerden kendisinden önceki din bilgini ve tarihçiler Donaras ile Kinnamos'un görüşlerini temel alan bir tez ortaya attı. Roma Kilisesi, Hristiyanlığın kuruluşu en eski kilisesi değildi. Demek ki Batı Roma Kilisesi'nin diğer kiliseleri öncülüğü tarihsel bir önceliğe dayanmıyordu. Madem ki Batı Roma Kilisesi'nin diğer kiliseleri üstünlüğü ve Papa'nın Hristiyanlık alemini öncülüğü ne İsa ne de kurucusu Havari Petrus'un kelamı olup Büyük Konstantin'in kutsal iradesine dayandırılıyordu, öyleyse Büyük Konstantin kutsal iktidarını eski Roma'dan yeni Roma'ya taşıdığında kilise önderliği de öncülüğü de Konstantinopolis'e geçmişti. Gerek Grek, gerekse Latin kiliseleri tarafından zamanın en büyük din ve hukuk bilgini kabul edilen Balsamonis'in sunduğu kapsamlı eleştiride ince ince ayrıntılandırdığı ve burada özetlemekle yetindiğim mantık çıkarsamasının yan etkileri oldu. Latin Roma Kilisesi'nin Hristiyanlık alemi ve beş kurucu kiliseye öncülüğünün tartışıldığı 12. yüzyılda, bu kendinden menkul iddiaya karşı diyalektik gerekçe arayışları damga vurdu. Örneğin Hristiyanlığın ilk kiliseleri Kudüs ve Antakya'nın öncülüğü tartışılır oldu. 1193 yılında Doğu Roma İmparatorluğu mühürdarı Demetrios Tornikes, birkaç yıl sonra da Konstantinopolis Başpatriği Yannis Kamateros, Latin Roma Kilisesi'nin öncülük iddiasını gösterdiği en önemli kanıtlardan Resul Petrus'un mezarının Roma'da olduğunun doğruluğunu sorgulamaya başladılar. Gerçekten de Roma Kilisesi'nin İsa'nın 12 havarisinden birincisi Resul Petrus tarafından kurulup kurulmadığı gibi mezardaki cenazenin havariye ait olup olmadığı da tartışmalıdır. Çünkü kutsal kurumların tamamı efsanelere dayanır ki efsaneler de kutsallık gibi kuşaktan kuşağa devredilen rivayet yani söylentilerden ibarettir. Dolayısıyla Resul Petrus'un mezarı denilen kabirdeki cenazenin, bırakın Petrus, bir azize ait olup olmadığı o günde kanıtlanamazdı, bugün de kanıtlanamaz. Öldükten sonra çok iş gören havariler. Resul Petrus'un gerek Latin Roma Kilisesi'nin kurucusu olduğu, gerekse Roma'da öldüğü ve gömüldüğü dogmasının tartışmaya açılması, bu kilisenin Hristiyanlığın beş kilisesinden ilk sıradaki ve lideri olduğunu iddia eden papalığı oldukça zor durumda bıraktı. Çünkü Latin Roma Kilisesi Patriği papalar, 480 yılındaki Kadıköy Konsili'nde kabul edilen Roma Konstantinopolis Kilisesi'nin Resul Andreas tarafından kurulduğu kararını o günden beri tanımamışlardı. Oysa kendi kurucuları Resul Petrus'un kuşkulu hale gelmesi, Konstantinopolis Ekümenik Patrikliği'nin bir havari tarafından kurulmadığı için öncül olamayacağı gerekçesinde zayıflatıyordu. Dini jargonda havariler, Resuller tarafından kurulan kiliselere apostolik deniyordu. Latin Roma Patrikliği, papalık, Konstantinopolis Patrikliğini apostolik saymıyordu. Objektif tarih taraması bu noktada Latin ve Grek-Roma kiliselerinin en azından kuruluş efsaneleri uydurmakta birbirlerinden geri kalmadıklarını söylemeyi gerektiriyor. Resul Petrus'un eski Roma'daki yaşamı, ölümü ve adını taşıyan mezardaki cenazenin kimliği, ne kadar tartışmalıysa, kardeşi olduğu rivayet edilen Resul Andreas'ın yaşarken nasıl biri olduğu, Hristiyan öğretisini hangi diyarlara yaydığı, hatta Ekümenik Patrikliği kurduğu ileri sürülen Yeni Roma, Konstantinopolis'e ayak basıp basmadığı bile kuşkuludur. 3. yüzyılda yazılan ve Aziz Andreas'ın kutsal eylemlerini anlatan kitapta, apostolik bir kilise kurduğuna dair hiçbir bilgiye rastlanmazken, Konstantinopolis Ekümenik Patrikliği'nin üzerinde yükseldiği Grek-Roma Kilisesi'nin kurucusu olduğuna dair iddialar ancak 6. yüzyıl sonundan itibaren kayda geçmiştir. Teoloji tarihçisi František Dvořák, The Idea of Apostolicity in Byzantium and the Legend of the Apostle Andrew, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1958 başlıklı kitabında Resul Andreas'ın Konstantinopolis'te apostolik kilise kurduğu iddiasının Grek-Roma patriklerinin Latin-Roma papalarını eşit hatta önceliğini kanıtlamak için uydurulan bir efsane olduğunu ileri sürer. Duvornik'e göre Andreas'ın 3. yüzyılda yazılan Kutsal Yaşam Öyküsü 6. ve 7. yüzyıllarda tahrif edilmiş, öyküye bu iddia doğrultusunda hiç yapmadığı yolculuklar ve eylemler eklenmiştir. Ancak 12 havari arasında İsa'nın önder saydığı Resul Petrus'un kardeşi ve ikinci en önemli Resul Andreas'ın tüm Hristiyan aleminde paylaşılamayan bir şöhret olduğu yadsınamaz. 60 yılında Peloponez Yarımadası'ndaki Patras'ta X biçiminde dikilen bir çarmıhta can veren Resul Andreas'ın kalıtları 4. yüzyılda Konstantinopolis'e getirilmiş ama 1204 yılındaki Haçlı işgal ve talanı sonrası İtalya'ya götürülüp Amalfi'ye gömülmüştür. Resul Andreas'ın kemikleri bugün bile çekişme konusu ve iskeleti kiliseler arasında bölünmüş bir hazinedir. 1462'de Papa II. Pius tarafından Roma'ya nakledilen Andreas'ın kafatası ve Amalfi'deki iskeletinin bazı kemikleri 1964 yılında Yunanistan'a geri verilmiş, Patras'ta adını taşıyan bazilikaya gömülmüştür. Ama başsız iskeletinin bir bölümü Amalfi'deki bazilikada korunmaktadır. Hristiyanlığın bölünmesinden sonra bile her meslekte çıkan azizler ve zaten soylular arasında en çok verilen ad Andreas'ın adıdır. Öldükten sonra en çok çalıştırılan havari de yine odur. Kerametine bakınız ki, Kiev Büyük Prensi 1. Vladimir'in imana gelmekten çok Konstantinopolis'e yakınlaşmayı amaçlayan siyasal iradesiyle sadece 988 yılından öteye Hristiyanlığı kabul eden Slavlar arasında Ukrayna, o günden bugüne Andreas'ın Kiev'e İsa'nın öğretisini ilk yayan aziz olduğunu iddia etmektedir. Rusya'nın en büyük emperyal nişanı Aziz Andreas madalyası olup günümüz Rusya'sı 1690 yılından beri Çarlık donanmasının bayrağı olan Aziz Andreas saçını çağdaş savaş gemilerinde yeniden dalgalandırmaya başlamıştır. Andreas'ın keramet alanı o kadar geniştir ki Romanya'da bu havari tarafından Hristiyanlaştırıldığına inanırken İskoçya kendisini ülkenin aziz sahibi ilan etmiştir. İsa birbirinizi sevin demişti, onlar birbirlerini boğazladılar. Papaların Hristiyan alemini önder oldukları iddiası, iddianın dayandığı Büyük Konstantin'in sahte vasiyetinin ortaya çıkmasından 400 yıl sonra Latin kiliseleri ile Greko-Roman kiliseleri boğaz boğaza getirmiş ve temelinde siyasal bir egemenlik olan din kavgası artık devletler arası savaşlara dönüşmüştü. Çünkü İsa'nın yaşam ve söylemine dayalı Hristiyanlık öğretisinin Latince ve Yunanca mealleri üzerinden yapılan kavga, daha önce de söylediğim gibi din üzerinden yürütülen ve dile odaklı bir siyasal egemenlik mücadelesiydi. Büyük Konstantin'in sahte vaziyetine ilişkin kuşkular ve eleştirilerin ciddileşmeye başladığı 11. yüzyılda, Latin ve Greko-Roman Hristiyanlar aynı zamanda zaten silahlarla da savaşıyorlardı. Bu savaşlar, görünüşte Orta Doğu ve Anadolu'nun Hilal tarafından işgaline karşı düzenlenen Haçlı Seferleriydi ve 1095'ten 1270'e kadar 8 sefere çıkıldı. Latin Hristiyan Haçlıları bu seferlerin hemen hepsinde İslam ordularına karşı zafer kazanmaktan çok Grek-Hristiyan topraklarını ele geçirdiler ve Doğu Roma İmparatorluğunu talan ettiler. Burada durup Büyük Konstantin'in vasiyetinin sahteliği tartışılmaya başlandığı yıllarda düzenlenen ve dünyadaki uygarlık dengelerini değiştiren Haçlı seferlerine bir göz atmamız gerekiyor. Çünkü İslamiyet'in Orta Doğu ve Anadolu'da yayılmasını asla önleyemeyen, çoğu yerde Türk, bazen de Kürt ya da Arap komutasındaki Müslüman orduları önünde hezimetle sonuçlanan Haçlı seferleri çok daha bir zaferle sonuçlandı. Hemen tüm dinlerin doğduğu, dolayısıyla hak iddia ettiği kutsal topraklarda askeri anlamda perişan olan Haçlılar, talan ettikleri Konstantinopolis ve Doğu Roma'dan Hristiyan kültürünün temel eserleriyle birlikte muazzam bir bilgi birikimi alıp getirdiler Avrupa'ya. Keza Arap Yarımadası'ndan da pozitif bilimler açısından bilmedikleri pek çok yenilik ve buluşla döndüler. Arap Yarımadası ve Güney Anadolu'da kazandıkları topraklarda ileride dünyaya açılacakları ticaret üsleri olacak Latin Hristiyan devletlerini kurarken uğradıkları hezimetlerden ders çıkarıp yepyeni askeri teknikler hatta yeni silahlar yaratmayı başardılar. Latin Haçlı seferlerinden sonra Batı Avrupa bilgilenme ve aydınlanma çağına girdi. Dünya ticaretinde söz sahibi oldu, bugünkü Batı uygarlığının temelleri atıldı. Oysa başlangıçta ne Haçlı orduları bu amaçla kurulmuş, ne de seferlerden böyle bir yan etki sonucu beklenmişti. 6. ayrımın sonu, sayfa 102.